Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam yayınlarının katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Kitap Dünyası programıyla birlikteyiz. Efendim bu hafta misafirimiz uzak diyarlardan, hatta ülke dışından ve kardeş bir ülkeden aynı soluğu aldığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz ve belki de birçok noktada aynı dertleri taşıdığımız bir ülkeden bir kardeşimizle birlikteyiz. Azerbaycan'dan Nurlan Mehmetzade kardeşimizle birlikteyiz efendim. Ben inşallah sizlerin adınıza hoş geldiniz demek istiyorum Nurlan Bey'e.
Teşekkür ederiz, minnettarız. Ben de kendi nöbemde her birinize teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat oldu bizim için. Tüm Azerbaycan'dan, zaten bir millet, iki devletiz. Kardeş Azerbaycan Türklerinden hepsinden selamlar getirdim. Kardeşliğimiz, yakınlığımız ilelebet devam etsin inşallah.
İnşallah. Efendim Azerbaycan malumunuz 1992 yılında özgürlüğüne kavuşan Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesi. Biz de Cenab-ı Hak nasip etti, bir 7,5-8 yıl kadar Azerbaycan'da bulunduk. Tabii Nurlan kardeşimizle de bu münasebetle beraber çalışmalarımız oldu. Evet. Oradaki özellikle kültür adına, yayıncılık adına, kitap adına, dergicilik adına faaliyetlerimiz oldu. Tabii bugünlerde Nurlan Bey İstanbul'da misafirimiz. İnşallah hem Türkiye'den bir Azerbaycan'a yolculuk yapmış olacağız, hem de bizatihi bir Azerbaycan evladı olarak, orada hizmetler eden bir kardeşimiz olarak, aynı zamanda oradaki yayın dünyasının içerisinde bir kardeşimiz olarak, bundan da öte Erkam yayınlarının ve Altınoluk dergisinin bir yönüyle hizmetlerini orada yayıncılık anlamında devam ettiren bir kardeşimiz olarak, inşallah Erkam'ın, Altınoluk dergisinin ve hatta Erkam Radyo'nun oradaki iz düşümünü ve yankılarının nasıl olduğunu beraber konuşacağız inşallah. Şimdi Nurlan Bey, biraz şöyle Azerbaycan'dan, Azerbaycan'ın kültür hayatından bahsedelim. Hatta ondan önce kısaca sizi bir tanıyalım arzu ederseniz. Dinleyenlerimiz, evet, daha yakından bir, evet, Azerbaycan ifadesiyle tanış olsunlar, sizleri tanısınlar. Tabii siz hem Azerbaycan lehçesinde de konuşabilirsiniz, Türkçe de zaten rahat konuşabiliyorsunuz.
Çalışıyor.
Zaman zaman Altınoluk dergisinde de yazılarınız neşrediliyor. Dinleyenlerimiz belki oradan da isme aşina olabilirler. İnşallah şöyle Azerbaycan'daki, özellikle Bakü'de kültür faaliyetleri, kitap okuma durumları, Azerbaycan halkının bu manadaki yaklaşımları nasıl, buradan başlayalım. Ama öncesinde sizi tanıyalım biraz inşallah.
1981 doğumluyum. Azerbaycan'ın Mingəçevir diye bir şehri var, orada doğdum. Ortaokul falan bitirdik derken ilahiyat mezunuyum. Üniversite, ilahiyat üniversitesinde mezunuz. Artık mezun olduktan sonra da kendimizi bir dergicilik sahasında bulduk. Zaten talebeyken de yazma çizme meyilliydik, yani yazmaya çizmeye merakımız vardı. Evet. Hı hı. Bunun biraz da şundan kaynaklanıyordu herhalde. Bir edebiyatçı ailesinde büyüdük. Evet. Anne baba her ikisi edebiyat öğretmeni. Her babamın her gün eve gelirken elinde bir yeni bir kitapla gelişini hatırlıyorum. Daha çocuktuk. Biz o zaman kitapları arasında resimler falan arıyorduk. Babam tabii ki okumak için aldığı kitaplar. İşte öyle edebiyata bir merak oldu. Ondan sonra ufak tefek yazmaya, çizmeye başladık. İlk yazımız 9 yaşımızdayken, 9 yaşım vardı. Bir Mingəçevir Işıkları diye bir gazete çıkıyordu bulunduğumuz, oturduğumuz şehirde. İşte orada yayımlandı. O bu işte öyle kader bizi attı böyle.
Evet. Ortaokul ve lise yıllarında, yani bildiğim kadarıyla üniversiteyi de, Türkiye'den gelen ve orada vakıf faaliyetleri, eğitim faaliyetleri yapan, bir yönüyle Hüdayi Vakfı'nın, Aziz Mehmet Hüdayi Vakfı'nın oradaki gönüllü teşekkürleri olan, yani gönüllü bağları olan vakıfların açmış olduğu okullarda okudunuz bildiğim kadar.
Evet.
Biraz eğitim hayatından da inşallah bahsedelim. Yani Türkiye'den gönüllü olarak oraya 1992 yılında evet. giden Hüdayi Vakfı gönüllülerinin hizmetlerinin olduğu okullarda evet. eğitiminizi tamamlamış evet. oldunuz.
İşte bir avuç insanın ihlasla, sevgiyle buradan oraya taşımış oldukları bir eğitim, manevi atmosfer formalaştı orada. Yani bir avuç insanın dediğimiz gibi o ihlası bereket oldu. Ve orada artık büyüdü. Bir çığ gibi ciddi işte büyüdü. Bir okul derken başka bir okul oldu. Sonra başka bir okul. Derken üniversite açıldı. Allah'a şükürler olsun. Biz de orada okuma nasip oldu bize de. Ayrıca buradan bu fırsattan istifade ederek işte bize bu tür imkanları sağlayan herkese, büyüklerimize, abilerimize, muhterem üstadlarımıza hepsine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İşte orada söylemiş olduğunuz gibi hem okumayla yanaşı bir de Altınoluk dergisi falan geliyordu. Hep onları izliyorduk. Çok evet, yakından
Zagatala diye evet. bir şehri var Azerbaycan'ın. Oradaki İslam Üniversitesi'nde evet. İlahiyat Fakültesini evet. okudunuz. Altınoluk dergisi o yıllarda ulaşıyor muydu
Altınoluk
size?
Altınoluk dergisi ulaşıyordu. Altınoluk hep geliyordu. Eçi geliyordu. Söz Ola dergisi çıkıyordu evet. bir dönemler. Sonra işte okuya derken bir de Türk dünyasından yani bu Osmanlı Türkiye'sinden bu taraflardan Anadolu Türkiye'sinden etkileyen büyük yazar üstad Nezif Fazıl Kısaküreş'ten de tesirlenerek etkisinde kalarak artık Türkçe yazmaya başladık diyelim. İlk yazımız Türkiye'de burada Söz Ola dergisinde çıktı. Ondan sonra sürekli her ay 3 ayda bir çıkıyordu. Her sayısına yetiştirmeye çalışıyorduk sağ olsunlar. Burada da yayımladılar. Derken evet. Altınoluk'ta falan yayımlandı. Artık oradan Azerbaycan'da sonra İrfan Dergisi diye bir dergi çıkıyordu. Zaten
evet,
sizin
onları inşallah olduğunuz konuşacağız programımızın ilerleyen evet. dakikalarında. Nurlan Bey, ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Dinleyenlerimizde Erkam Yayınları'ndan kıymetli büyüğümüz Adem Ergül abimizin kaleme almış olduğu evet. Musa Topbaş Efendi Hazretleri ile alakalı Sahibül Vefa kitabında size ait bir evet. bölüm var. Yani sizin kaleme almış evet. olduğunuz bir yazıdan bir bölüm var. Evet. Biz onu
göremedik ama
görmeden sevdik başlıklı bir yazıydı evet. yanlış hatırlamıyorsam. O yazının biraz böyle hikayesini anlatabilir misiniz? Yani Musa Efendi Hazretleri'ni Azerbaycan'da görmeden bir muhabbet içinde olmak ve o muhabbetin etkisi altında güzel bir yazı kaleme almış evet. olmak. O da Türkiye'de işte Musa Efendi Hazretleri ile ilgili hazırlanan bir kitabın sayfalarında yerini bulmuş olması güzel bir duygu olsa gerek. Yani Musa Efendi Hazretleri'ni tabii siz daha o yıllarda biraz evet. daha yaşınıza göre gençtiniz. Şimdi evet. de gençtiniz de o zaman daha gençtiniz. Nasıl bir bağ oldu, bir muhabbet bağı oldu ki öyle bir yazı kaleme alınmış oldu?
Yani öncelikle şunu belirteyim. O yazımızın muhterem Adem Ergül Bey'in kitabına alınmasıdır. Farklı yerlerde bazen okunmasıdır. İşte hepsi muhterem rahmetli üstadımızın bereketi.
Evet.
Ben Deniz acizane işte bazı duyduğum birkaç şeyi kaleme almış oldum. Biz genellikle Azerbaycan'da hep bir Türkiye hasreti vardı. Biz Sovyetler döneminden hep işte bir kardeş kardeşten ayrı kalmış, bir uzak kalmanın bir hasreti vardı içimizde. İşte bu sınırların açılması, Sovyetlerin yıkılması ve buradan gönül insanlarının oraya bir muhabbet taşıması, orada bir şeyler yapmaya çalışması ve bizleri doğru istikametlendirmeye çalışması orada hakikaten çok yüksek karşılandı. Ve biz severek herkes bir kucak açtı.
Evet.
İşte derken muhterem üstadımızın da o zaman hayattaydı. İşte dediğiniz gibi Altınoluk dergisi falan geliyordu bize. Ondan sonra göndermiş.
Siz oradan tanıyorsunuz tabii. Yani evet. daha çok yazılardan evet. belki resimlerden.
Yazılardan, resimlerden. Ondan sonra gelen bize öğretmenlik yapan hocalarımızdan hep dinlerdik. Sevgi dolu bir yani hasret vardı içimizde.
Evet.
Acaba biz de bir gün görebilir miyiz, görür müyüz diye. Tabii kısmet olmadı ama yani rüyalarda buluştuk.
Evet, evet.
Sonra mesela aynı orada geçtiği gibi dergide ilk açıp okuduğumuz yer oldu. Rahmetli üstadımızın yazılarının bulunduğu sayfalar. İşte öyle. Sonra biz üniversiteye hazırlık dönemindeydik. Bir gün ansızın bir cuma günü, cuma saatlerinde Temmuz ayında duyduk ki rahmetli olmuş.
Evet.
Bir hakikaten bir yangısını hissettik. Artık zamanla okuya okuya işte o hasret büyüdü. Evet. En son bir yazıya dönüştü.
Evet. Şimdi güzel bir hatıra tabii. Dinleyenlerimize de paylaşmış olduk. Biraz Azerbaycan'ın bağımsızlığa kavuşmadan önceki durumuyla bağımsızlıktan sonraki durumu, özellikle tabii köklerimiz bir ve Azerbaycan'ın hakikaten manevi büyükleri, manevi dinamikleri de çok güçlü. Özellikle mesela Bakü'de bulunan Yahya Şirvani Hazretleri, evet, Anadolu erenleri, işte oradan zamanında Anadolu'ya gelen Allah dostları, bu manada aradaki bağların güçlenmesine ve köklenmesine, yakın tarihte 1900'lü yılların başında Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a, evet, gidip orada Azerbaycanlı kardeşlerimizi hani Ermeni zulmünden, istilasından bir manada kurtarması ve bu yöndeki Osmanlı'nın belki yardımları, bunlar tarihi köklerimizi daha da derinleştiren, hakikaten kıymetli dinleyenler, Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, birçok kasabasında, yol kenarlarında Türk şehitleri görüyorsunuz. Yani Nurlan Bey de tabii orada bizatihi yaşıyor ve yolda yolculuk yapıyorsunuz mesela, uzaktan bir Türk bayrağının dalgalandığını görüyorsunuz. Yanına yaklaşıp gidip mezar taşını okuduğunuzda, kitabesini okuduğunuzda 1900'lü yılların başında, 1905-1908'li yıllarda Nuri Paşa'nın Kafkas İslam ordusuyla gelen, orada şehit olan insanların mezarlarının olduğunu görüyorsunuz. Ki Bakü'de zaten şehitlik var bu manada.
Evet.
Orada her ilden, her Türkiye'nin her tarafından isimleriyle bile, değil mi, yazılı,
evet,
şehitler var. Bizim böyle bağlarımız var. Tabii bu bağlar, evet, çok güzel bağlar. O yüzden siz de programın başında da ifade ettiniz. Türkiye, Azerbaycan bir millet,
iki devlet
felsefesi üzerine devam ediyor. Bir milletiz yani, bu manada farklılığımız yok. Kaldı ki din kardeşliğimiz, İslam kardeşliğimiz zaten bu birlikteliği daha da pekiştiren bir unsur olmuş oluyor. Tabii bir öncesi, yani Sovyet Rusya dönemindeki sıkıntılı dönemlere, belki çok detaylarına girmeye gerek yok ama kısaca değinilip, ondan sonra da bağımsızlığa kavuştuktan sonra işte Türkiye'nin, Türkiye'den giden insanların oradaki karşılıklı muhabbetleri neticesinde şu anki kültürel alanda, faaliyet alanında ki fotoğrafı da konuşabiliriz.
Evet. Şimdi özellikle söylememiz gereken bir durum var. Sovyetler Rusyası döneminde tamamen köklerimizden ayırmaya çalışıyorlardı bizi. İşte milli manevi sahada, milli manevi alanda ne varsa hepsini sıfırlamanın derdindeydi Sovyetler rejimi. Bu bakımdan da, bu sebepten de Türkiye ile bir aramızda bir nefret tohumları serpmeye çalışıyorlardı. Mesela ben şimdi hatırlıyorum, aklıma geliyor. Biz tarih kitaplarında işte Osmanlı, işgalci Osmanlı falanca yeri, yani işte o Osmanlı'nın fethlerini, hı hı, işgal olarak bize hep okutturuyorlardı. Ama şunu da hatırlıyorum, bu kadar şeye rağmen, her şeye rağmen o milletin, insanların içindeki o Türk sevgisi, kendi köklerine bağlılık ve özellikle bu Anadolu Türklerine olan sevgiyi hiçbir zaman silip atamadılar.
Evet.
Mesela hatırlıyorum, çocuktum ben, 3-4 yaşım vardı. Babamla Bakü'ye giderken hep, Bakü'den babam, Mingəçevir'de oturuyorduk biz. Neredeyse bir 300 kilometre falan aralı.
Hı hı.
Otobüste hep giderken siz de görmüşsünüzdür. Acıdere çayının orada bir Türk şehidi var.
Evet.
Bir,
evet,
mezar var şu an orada, bir abide uzatılmış Türk bayrağıyla falan beraber. Orada o zaman öyle bir abide falan da yoktu, bayrak da yoktu. Ama babam hep anlatırdı, burada bir Türk şehidi yatıyor. İşte baba, o kim, ne zaman olmuş falan. İşte ufaktan kulağımıza fısıldıyordu. Bir Ermenilerin bir katliamı vardı burada. Katliama dur demek için Türkiye'den kardeşlerimiz gelmiş. Hı hı. Biz sırt sırta, omuz omuza dövüşmüşüz. Ve burada şehit olmuş. Şehit olmadan önce de son sözü, şehit olduğum yere defnediniz beni demiş.
Evet.
Ve sonraki her gidişimizde sorardım ben babama. Baba, Türk şehidi neredeydi? Baba, Türk şehidi vardık mı? Vardık mı? Yani bir o şehidin olduğu yere, o mezarın olduğu yere bakmayı hep özlerdim yani. Bilmiyorum neden, herhalde çocuktum ama bir içimde bir sevgi vardı. Öyle bir şey herkeste vardı o. Ve hatta onun o zaman kaybolmaması için bir Samet Baba var bizim Gabele'den.
Evet.
O da buralarla kalbi atan bir büyük zat, bir maneviyat insanı, güzel insanlardan bir tanesi. Onun eline işte yol kenarındaki taşlarla mezarın üzerine dizmesi falan sonradan öğrendik. İşte kaybolmasın diye ve herkes gizliden gizliye öyle ziyaret ederdi, fatihalar okuyardı, okuyabilenler okur gönderirdi öyle. İşte o sevgi hep var yani, derinde var. Artık Sovyetlerin yıkımından sonra o selin önünden nasıl ki set kalkar, bir sel basar suyun önünden set kalkınca, işte öyle bir muhabbet seli oldu elhamdülillah.
Yani şüphesiz tabii Rusya dönemindeki sancılı dönemler arkada kalmış oldu ve kapıların açılmasıyla, kapıların Türkiye ile açılmasıyla gidiş gelişler oldu. Hani bu manada belki buradan da selamlarımızı iletmiş olalım. Yine Azerbaycan'daki önemli kanaat önderlerinden birisi olan Hacı Selim Efendi.
Evet.
Hacı Selim Efendi de oradaki faaliyetlerin, çalışmaların işte genişlemesinde, büyümesinde çok önce olan bir insan. O söylemişti, biz Sovyet Rusya zamanında yani çıkıp işte bulundukları şehrin yukarısındaki dağın tepesine radyo frekanslarını arayıp arıya arıya bir Türk radyosuna rastladığımızda yani Türk kardeşlerimizin sesini duymak, onların dediklerini işitmek, ki bunu zaten çok gizli bir şekilde yapıyorlarmış. Tabii o sancılı dönemler, aradaki bu kesintinin, işte inkıtağının sona ermiş olması da Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla oluyor. Ondan sonra rahat bir dönem, belki bu manada faaliyet noktasında rahat bir dönem oluşmuş oluyor. 92'den 2014'e kadar bir hayli bir zaman geçmiş oluyor. Şimdi Nurlan Bey, programımızın da birinci bölümünün sonuna geliyoruz. İnşallah biraz daha özel bir alandan diyelim, daha meseleyi daraltarak, sizin İrfan Dergisi editörlüğünüz var orada. İrfan Dergisi'ni çıkarıyorsunuz. Kıymetli dinleyenler, İrfan Dergisi Azerbaycan'da 2004 yılından beri, 2004-2005 yılından beri, neredeyse 10 yıldan beri aylık olarak neşredilen bir tasavvuf muhtevalı, kültür muhtevalı bir dergi. Yani Altınoluk Dergisi'nin bir yönüyle izdüşümü orada çıkıyor. İnşallah onların detaylarını Nurlan Bey kardeşimizden alacağız. Aynı zamanda bir İpek Yolu yayınlarınız da var. İpek Yolu yayınlarından da yine gerek Türkiye'den gerek farklı dillerden kitaplar Azerbaycan Türkçesine tercüme ediyorsunuz, ettiriyorsunuz. Biraz o yayıncılık konusunu da inşallah konuşalım diye arzu ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, Erkam yayınlarının katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Kitap Dünyası programında Azerbaycan'dan bir misafirimizi, İrfan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nurlan Mehmetzade kardeşimizi misafir ediyoruz. İnşallah ikinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Erkam Yayınları'nın katkılarıyla Kitap Dünyası programında Azerbaycan'dan bir misafirimizle birlikteyiz. İrfan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, İrfan Dergisi Editörü Nurlan Mehmetzade kardeşimizle beraberiz. Birinci bölümde biraz kendilerini ve Azerbaycan'ın kültürel hayatındaki bir takım faaliyetleri kısaca konuşmaya çalıştık ve Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Türkiye'li kardeşlere olan muhabbetini, sevgisini, bunun tezahürlerini ve köklerimizi kısaca ifade etmeye çalıştık. İnşallah şimdi biraz daha Nurlan Bey'in oradaki Bakü'deki yapmış olduğu faaliyetlerin müşahhas bir göstergesi olarak hem dergicilik hem de yayıncılık faaliyetlerini inşallah kısaca konuşmaya çalışalım. Şimdi İrfan Dergisi diyeceğiz. Efendim İrfan Dergisi ismi de zaten çok güzel.
Evet.
İrfan'ın ismini sizden anlamını, daha doğrusu Azerbaycan'daki anlamını, neler ifade ettiğini ve nasıl algılandığını dinleyelim. Ve dergi ne zaman başladı, nasıl yayına başladı, onu da birlikte konuşalım inşallah.
Dergi 2004 senesinden itibaren yayın hayatına başladı. İşte yine orada gönül insanlarının çıkarmış olduğu bir dergiydi. Her ne kadar ifade etmezseniz de sizin de rehberliğinizde dergi yayın hayatına başlamış oluyordu. İrfan demek bilinen manasıyla, yani bir ilim. Arafeden geliyor kökü. Evet. Marifet de oradan geliyor. İşte hakka götüren ilim, hakka götüren bilgi. Ve biz de o niyetle hep her ay çıkarmaya çalışıyoruz. Okuyuculara öyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Hakkın yolunu gösteren bir dergi olsun istiyoruz. İçerisinde muhterem insanların yazılarının bulunduğu, makalelerinin bulunduğu ve bir bereket olur büyüklerimizin yazılarının bulunduğu bir dergi. Azerbaycan'da hemen hemen 2004'ten bu tarafa baktığımız zaman dini, milli, manevi sahada istikrarlı olarak devam eden ve şimdiye kadar en uzun ömürlü, en uzun soluklu dergidir. Böyle bir özelliği var bu manada. Okuyucular tarafından yüksek karşılanıyor. Elhamdülillah, şükürler olsun. Bir 3000'in üzerinde abonesi var.
Evet, yani 2004 yılında çıkan bir dergi 2014, evet. 10 yıldan beri.
Evet.
Yani 10 yıllık bir mektep, evet. Olarak düşünebiliriz. Kaldı ki hani bizim de bulunduğumuz o yıllarda siz o zaman öğrenciydiniz üniversitede. Evet. İşte şu an İrfan Dergisi'nde yazarlık yapan, yazıları çıkan kardeşlerimiz yine öğrencilerdi. Belki İrfan Tabii Dergisi'ni ki. Alıp evet. okuyorlardı ama kendilerini bu manada evet. yetiştirip bir zaman sonra İrfan Dergisi'nde yazmaya başladılar. Tabii Onlar ki. Da okuyan okuyucularla, İrfan Dergisi'ni okuyan insanlarla yazılarını paylaşmış oldular. Kaç sayfa dergi sayfa olarak?
56 sayfa 56 çıkıyor sayfa. Dergi.
Evet.
Dediğiniz manada hakikaten dergi bir okuldur. Hatta iki manada okuldur diyebiliriz. Bir, yazarların yetiştiği okuldur. Bir de okuyucuların yetiştiği bir okuldur. Evet. İşte yaza yaza yazarlar çıkıyor. İşte ilk kalem tutan eller yaza yaza artık orada bir merhale kat ediyorlar ve bir yazar oluyorlar. Biz de dediğiniz gibi okuya okuya, yaza yaza, işte yaza size yazmaya başladık. Böyle devam ettik. Diğer taraftan okuyucular içinde o şeyde de yani bir okuldur, mekteptir. İşte eğer 1000 aboneniz varsa, bu neredeyse 3000-5000 arası insana dergi ulaşıyor demektir. İşte
sizin
girdiği her
derginin
evde...
tabii tirajı yaklaşık evet. 5000'e yakın bir tirajı
evet.
var.
Evet.
Tabii kıymeti dinleyenler, 5000 tiraj aslında önemli bir rakam. Azerbaycan'ın nüfusu 9 milyon civarında bir nüfusu evet. var Azerbaycan'ın. Tabii hani 9 milyona göre düşündüğümüzde az gibi görünse ama Türkiye'deki diyelim bir derginin baskı sayısıyla Türkiye nüfusunu oranladığımızda, bir kıyas evet. yaptığımızda hakikaten 5000 sayısı önemli bir rakam. Ki bunların hemen hemen hepsi abone usulüyle evet. ulaşıyor dinleyenlere ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerine de gidiyor, değil mi?
Diğer şehirlere de gidiyor. En ucgar kent, köylere bile
en
gidiyor.
Uzak,
en evet. uzak köylere bile gidiyor. Arta kalan dergilerimiz var. Yani abone 3000 üzerinde abonemiz Hı-hı. var. Satışı var derginin. Bir de işte hapishanelere falan gönderiyoruz. İşte Hı-hı. oradan okuyorlar. Geri dönüşümü oluyor. Ondan sonra bazı tahsil, eğitim falan merkezlerine gönderiyoruz. Orada okunuyor. Sonra bereket oldu yani dergi. Sadece İrfan varken zamanla bizim aile diye.
Onlara evet. da geleceğiz evet. inşallah. Hani biraz belki İrfan'ı daha evet. Açma noktasında.
İrfan'da mesela böyle bazen dönüşüm oluyor. Söylüyorlar bize. Hı-hı. İşte aklıma gelen şu an bir olay geldi aklıma Hı-hı. hemen. Bu denizde neft işiyle uğraşan bir petrol abimiz işiyle. Vardı. Evet, petrol işiyle. Bir gün geldi. Onlar 15 gün denizde oluyorlar. 15 gün evde oluyorlar, malumunuz. Yani bizde öyle. Hı hı. İşte direkt gelmiş. Gelirken vakfa uğramış. Namazını falan kılıp eve gidecek. Bir Vugar abimiz. Biz de arabadan indik. Akşam bir yerden geliyorduk. Programımız öyleydi. Bizi tuttu, geldi, işte görüştü. Bir ağlıyor ağlıyor bir şey anlattı. Dedi ki siz bu dergi var ya dedi, bunu çıkarmaya devam edin. Buna vesile olan herkese biz teşekkürümüzü bildiriyoruz. Vallahi dedi, bu dergiyi okuyup da bizim hmm. orada dedi 15 gün işte denizdeyiz. Okuyup da dedi içkiyi bırakanlar oldu. Okuyup da namaza başlayanlar oldu. Ben bizzat gözümle gördüğüm şeyi anlatıyorum dedi.
Evet.
Yani hakikaten öyle dönüşümler olur. Tüm dergilerde bu geçerlidir. Öyledir. Bir yazı yazmak adeta Nil Nehri'ne Musa'yı bırakmak gibidir. Evet. Beşiği bırakmak gibidir. İşte hangi saraya gidecek, neler olacak, nelere vesile olacak hiç belli olmaz.
Onu kestiremezsiniz, doğru. Şimdi İrfan Dergisi devam ediyor bir taraftan. Ve ifade ettiğiniz gibi bunun çok olumlu geri dönüşümlerini de alıyorsunuz. Şüphesiz hani bir ülkenin, bir milletin kültür hayatı için de çok önemli bir hizmet olmuş oluyor. Yani İrfan Dergisi hani o havuzun içindeki suya kendi rengini vermiş oluyor.
Evet.
Kendi rengi dediğimiz İslam'ın rengi, İslam'ın rengi dediğimiz tasavvufun rengi, irfanın, hikmetin, bilginin rengi olmuş oluyor. Hani o olmazsa belki o boşluğu farklı şekilde başkaları doldurmuş olacak. İrfan Dergisi'nin bu yönüyle Azerbaycan'daki kardeşlerimizin gönüllerinde, dimalarında çok önemli bir yeri doldurduğunu düşünüyorum. Tabii daha sonra İrfan Dergisi normalde belki büyüklere hitap ediyor ama siz bu işin, yani dergicilikte işin aile boyutunu da göz önüne alarak bir aile dergisi çıkarmaya başladınız. Ve daha sonra bu işin çocuklar boyutunu düşünüp çocuk dergisi çıkarmaya başladınız. Biraz bunlardan da bir bilgi alalım inşallah.
Şimdi İrfan artık biraz erkeklere yönelik bir dergi oldu. Biraz cemaate yönelik bir dergi oldu. Bir işin ev kısmına eğilelim dedik. Bir hanımlardan ibaret bir kadro oluştu. Bizim Aile diye bir dergi çıkmaya başladı o da. O da İrfan'ın eki olarak okuyuculara gönderiliyor her ay. 44 sayfalık bir dergi. İçerisinde kadın aile konuları işleniyor. Daha çok işte kadınların cemiyetteki durumu, dinimizde kadınların görevleri, yapmaları gereken şeyler, zamanımızın, çağımızın kadın sorunları, işte bu tür şeyler yer alıyor. Sonra zamanla işte o kadınlar kadrosundan da bir çocuk dergisi çıkmaya başladı. İsmini Tebessüm koyduk. Hı hı. Tebessüm olsun dedik. Yavrularımıza, çocuklarımıza tebessüm
tabii,
olsun.
Tebessüm de bizim Türkiye'deki anladığımız anlamda tebessüm. Orada aynı şekilde anlaşılıyor,
evet,
değil mi?
Evet, aynı şekilde anlaşılıyor. Hı hı. Bir tebessüm sadakadır diyor, hı hı, ya Peygamber Efendimiz. İşte öyle çocuklara tebessüm olsun, onların da tebessümü olsun.
Çok güzel.
İşte tebessüm de zamanla artık çekirdeşten yetiştirici bir, eğitici bir mektep olmaya başladı elhamdülillah. Bugün tebessümde yazı yazan bazı çocuklar var. İşte şunları bilir misiniz diye bir sayfalar, hı-hı, hazırlayan çocuklar var. Onlar da geleceğin yazarlarıdır. Bir, evet, yazarlık mektebi oldu. Elhamdülillah öyle devam ediyor.
Evet, şimdi Nurlan Bey, bir de İrfan Dergisi'nin yanında sizin Azerbaycan'daki vakıf bünyesinde veya vakfa yine gönüllü olarak bağlı olan İpek Yolu Yayınları ve İpek Yolu Yayınları'nın bünyesinde de neşredilen, yayınlanan kitaplar var.
Evet.
Benim bildiğim kadarıyla orada bulunduğumuz yıllarda bu kitapların tabii bir kısmı özellikle Erkam Yayınları'nın neşretmiş olduğu kitapların oradaki tercüme edilmesiyle oluyordu. Özellikle muhterem Osman Nur Topbaş, evet, üstadımızın kitaplarını oradaki Azerbaycan'daki kardeşlerimize ulaştırma noktasında yapılan tercüme faaliyetleriydi. Kitaplar da tabii şunu da ifade etmek lazım kıymeti dinleyenler. Azerbaycan'da Azerbaycan insanının okuma oranı hakikaten çok yüksek. Yani, evet, özellikle hani biz biraz önce belki Rusya dönemini değerlendirirken olumsuz bir yönüyle, yani bize göre olumsuz şekliyle bir değerlendirme yapmış olduk ama hani sosyalist bir sistem olması dolayısıyla, evet, kültüre ve okumaya ehemmiyet veren, evet, bir yapıya sahip. Dolayısıyla zaten Azerbaycan halkının da bir edebi tarafı var. Yani hakikaten Muhammed Fuzuli olsun, işte bunlar hem bir gönül insanı, evet, aynı zamanda su kasidesinin de, evet, bilinen yönüyle diyorum. Evet. Halbuki Muhammed Fuzuli'nin ciltlerce kitabı var.
Tabii ki.
Ondan sonra işte Şehriyar olsun, Mirzel Ekber Sabir, tabii, olsun vesaire. Şu an aklımıza gelmeyen, hatta hayatta olanlardan bizim okuyucu dinleyenlerimizin ve Erkam Yayınları okuyucularının da yakından tanıdığı
Mehmet Aslan
Bey olsun, ki Mehmet Aslan Bey Karanfil şairi,
evet,
bilinen
Ağla Karanfil
şiirinin yazarı.
Bir Sultan Yaşardı Sultan Tepe'de,
evet,
aynı zamanda.
Evet, o ilahi de dinleyenlerimiz belki, evet, Erkam Radyo'nun mikrofonlarından dinlemiş oluyorlar, dinliyorlar. Bir Sultan Yaşar'ı Sultantepe'de ilahisinin müellifi, güftesinin yazarı Mehmet Aslan da hayatta olan şairlerden. Kısacası ifade etmek istediğimiz şey şu ki, Azerbaycan halkı hakikaten fert olarak, birey olarak bir edebiyatçı kimliğe sahip. Yani hani yoldan geçen bir insanı çevirseniz de bana bir şiir oku Muhammed Fuzuli'den deseniz okur.
Okur.
Yani bir genci, bir çocuğu, bir ilk öğretim okulundaki çocuğu çevirip de bana Sabir'den bir şiir oku deseniz okur. Evet. Yani böyle de bir edebiyatla hemhal olmuş, yoğrulmuş bir insan kitlesi var. Dolayısıyla kitabın ve yazının Azerbaycan halkının nazarında çok daha farklı bir durumu söz konusu. Bu manada tasavvuf muhtevalı kitapların daha yerini bulduğunu ve güzel geri dönüşümler olduğunu düşünüyorum ben. Sizin bu manadaki düşünceleriniz nasıl? Yani İpek Yolu'ndan yayınlanan kitapların Azerbaycan kültür hayatına olumlu manadaki katkıları nasıl oldu?
Hemen hemen söylemiş olduğunuz gibi muhterem Osman Nuri Topbaş Beyefendi'nin kaleme aldığı kitapların hemen hemen hepsi Azerbaycan Türkçesine uygunlaştırıldı. Biz öyle diyoruz. Tercüme de demiyoruz.
Evet. Çünkü farklı dil olarak görmüyoruz.
Evet, uygunlaştırıldı. Ve diğer kitaplar da tabii ki Ahmet Taş Getiren Bey'in olsun, Adem Saraç Hocan'ın olsun, yani bir
Mustafa
sıra
Eriş evet, Bey'in
Mustafa
olsun,
Eriş Bey'in olsun. İsmini şu an hatırladığım ve hatırlamadığım birçok müellifin kitapları Azerbaycan Türkçesine uygunlaştırılarak okuyucuya kazandırıldı. Toplam olarak ders kitaplarıyla beraber bu sahada bir 200 civarında, hatta belki 200 aşkın
evet,
kitap,
büyük bir rakam,
evet, kitap yayımlanmış oldu. Ve hakikaten de okunma oranı yüksek kitaplarımızın elhamdülillah. İşte yazanların bereketi sebebiyledir.
Evet.
Bazen dediğiniz gibi Azerbaycan okuyucusu, halk çok dikkatli okuduğu için, biraz edebi şey olduğu için bazen neşrettiğimiz kitabı defalarla dikkatlice izliyoruz, yani inceliyoruz. Acaba bir şey olursa hemen geri dönüşüm oluyor, bildiriyorlar. Yani o bakımdan biraz titiz çalışmamız gerekiyor. Yani okunuyor, seviliyor. Şu an hatırladığım, aklıma bir şey geldi. Mesela dergide bir olayı anlatmıştık. Bir meşhur bir olay var. Allah dostu yakaza halindeyken hani diyor ya, bu sene 600 bin kişinin haccı falancanın yüzü suyu hürmetine. Hı-hı. Hatırladınız herhalde olayı. Hı-hı. İşte 600 bin kişinin haccı falanca insanın yüzü suyu hürmetine kabul olundu diye araştırmış. Gitmiş bakmış ki adam diyor, ben evet bir ayakkabıcıymış adam.
Evet, pinesi yani bu insandaki keramet ne ki bu kadar, evet, insan onun hatırına, evet, haccı kabul oluyor.
Gitmiş işte soruşturmuş, o da demiş ki ben senelerden beri biriktirdiğim bir param vardı, hacca gidecektim. İşte tam da bu sene bir baktım komşudan et kokusu geliyor, hanımı da hamileymiş, çocuk bekliyorlarmış. İşte bana o etten alır mısın demiş, gitmiş bakmış onlar leş yiyorlarmış. Söylemiş ki ben çocukları avutmak için pişiriyorum, bize helal, yani hayat söz konusu olduğu için size haram demiş beyefendi. Gittim diyor, parayı aldım, olduğu gibi getirdim verdim onlara, hacca gidemedim. Mesela bu olayı okuyup bizim bir doktor vardı, İslam'la sonradan tanışmış, dergiyi ve çıkarmış olduğumuz kitapları okuyarak namaza falan başlamıştı. O doktor abi kendisi anlatıyordu. İşte o olayı okudum diyor. Ben de hac için para toplamıştım diyor. Hacca gidecektim. Sırf kendi maaşımla diyor. Başka bir şey karışmasın diye. O sırada da yanlarına bir kanser hastası gelmiş. Tedavisi yüklüze para tutuyordu. Okudum diyor. Onların ihtiyacı vardı. Durumları müsait değildi. Aldım parayı götürdüm kendilerine teslim ettim diyor.
Evet.
Yani öyle etkileri oldu yani. Evet, kitapların da, evet, derginin de hepsinin.
Evet. Yani hakikaten çok güzel, kıymetli dinleyenler. Bizim hani belki Türkiye şartlarında düşündüğümüzde çok böyle kolay bir şekilde elde ettiğimiz, ulaştığımız kitaplara işte zaman içerisinde ülke dışına bunları ulaştırmak ve o ülke dışında da oradaki insanlara ulaşması, oradaki insanların bunların vesilesiyle hidayete ermesi, bu yönüyle şüphesiz çok hidayet öyküleri vardır. Yani ve bizim bilmediğimiz birçok hidayet öyküleri vardır derginin ulaştığı, kitapların ulaştığı noktalarda. İnşallah bunlar artarak devam eder. Bir de 200 tane hani kitap dediniz. Bu hakikaten önemli bir rakam. Evet. Benim bildiğim Türkiye'de bile birçok yayın evinin 200 evet. tane eseri yok. Yani bu da güzel bir çalışmanın, istikrarlı bir çalışmanın neticesinde olmuş. Tabii bunlar inşallah artarak
İnşallah.
Devam ediyor. Evet, programımızın sonuna gelmiş olduk Nurlan Bey. Evet. Şimdi Azerbaycan'dan gelmiş bir kardeşimiz olarak Türkiye'de şu an sizleri dinleyen, İstanbul'da olsun, Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, Denizli'de ve uydu aracılığıyla, internet aracılığıyla bizi ülke dışında dinleyen kardeşlerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak sevgilerimizi, muhabbetlerimizi arz ederim. Türkiye bizim ikinci vatanımız sayılır. Hakikaten acısını hissettiğimiz, sevinçlerini paylaştığımız bir vatanımız Türkiye. Bu vesileyle hemen bir şeyi bir daha burada paylaşmış Buyurun. Olayım. Mesela geçen dergimizin bu sayında koyduk arka kapakta. Bir 9 yaşlı bir öğrenci vardı, talebe. Bu malum Soma olaylarında Hı-hı. onlara da başsağlığı diliyoruz buradan yakınlarına. Evet. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte Soma olaylarında mesela Mehdi Memmetli diye bir çocuk var. Bakü'nün hemen yakınlığında bir Hırdalan diye bir yer var.
Orada, kasabada
evet. evet orada yaşıyor. Bir mektup unvanlanmış bize. İşte bu vesileyle buradan da bildireyim, yani ulaştırayım. Mesela mektuba yazmış işte oradaki acılarınızı paylaşıyoruz sizinle diyor. Ondan sonra acınız acınızdır, sevincimiz sevincimizdir. Rabbimden rahmetler diliyorum vefat edenlere. Bir de kendi cip harçlığını biriktirmiş. Zarfın arasında bir kampanyaya, yardım kampanyası diye göndermiş. Yani işte bu kadar yakınız biz. Bu evet. kadar sevgi var, muhabbet var aramızda. İnşallah bu sevgi, muhabbet hep devam etsin. Her zaman Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği daha da sıkı bir şekilde artan seviyede, yükselen seviyede inşallah devam etsin. Rabbim semamızı bayraksız, işte minarelerimizi ezansız bırakmasın.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz Nurlan Bey. Azerbaycan'dan böyle bizi biraz geçmişe götürdünüz. Farklı bir coğrafyadan güzel sesler, güzel nefesler getirmiş oldunuz inşallah. Hem biz size ve sizin şahsınıza, İrfan Dergisi'nin çalışanlarına, yazarlarına, İpek Yolu Yayınları'nın çalışanlarına ve yazarlarına, emeği geçen herkese ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
İnşallah Azerbaycan'a da buradan kucak dolusu selamlarımızı, İnşallah. Sevgilerimizi iletmiş oluyoruz efendim.
Aleykümselam.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitap Dünyası programını Erkam Yayınları'nın katkılarıyla hazırlamış olduk. Bu haftaki misafirimiz Azerbaycan'dan bir kardeşimizdi, Nurlan Mehmetzade. Orada yayınlanan, Bakü'de yayınlanan ve Azerbaycan'ın birçok yerine ulaştırılan İrfan Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. İnşallah bir sonraki programda farklı bir konukla tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıkla kalın efendim.
Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.